Ayrı Büç ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 38. Tank sesi ve yumruk sesi. Kitabın bu bölümünde ben 27 Mayıs sabahı yumruk sesiyle uyandığımı anlattım. Bunu yazarken de Hasan Cemal'in 27 Mayıs'tan 20 yıl sonraki 12 Eylül'le ilgili kitabı da hatırladım. Kitabının adı Tank Sesiyle Uyanmak'tı. Bu iki uyanma şeklinin karşılaştırılmasından çıkan sonuç galiba şu. 27 Mayıs'ta da Ankara'da tanklar vardı. Ankara'nın caddelerinin bazı yerlerine de gelmişlerdi. Cumhurbaşkanlığı köşkü gibi, meclis gibi, ana muhalefet liderinin evi gibi yerlere. Ama 27 Mayıs tabii 12 Eylül gecesindeki gibi tüm silahlı kuvvetlerin emir ve komuta zinciri içinde ve emirle gerçekleştireceği bir hareket değildi. 27 Mayısçılar da yaptıkları işe kimsenin karşı çıkamayacağının özgüveni içinde değillerdi. Ankara caddelerinden herkesin gözünün görüp kulağının işitebileceği bir tören geçişi yapar gibi geçemezlerdi. Ankara'daki askeri hareketler çoğu genç olan bir kısım subay ile onların komutasındaki harbokulu öğrencilerinden oluşan küçük küçük gruplarla sessiz sedasız başlamıştı. Önce sıkı yönetim karargahı ile radyo evi ve postane baskın şeklinde ele geçirilmişti. Sonra diğer önemli resmi merkezler. Az sayıda tank da daha sonra ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmişti. Sonradan anıların anlatılmasıyla anlaşılacaktı. Tankların az sayıda olmasının nedenlerinden biri Ankara'daki tank birlikleri komutanının ihtilalcilere katılmamış veya katılmakta gecikmiş olmasıydı. O sorunun çözümü biraz zaman almıştı. İstanbul'da da öyle bir sorun çıkmamıştı. Tanklar geniş ölçüde kullanılabilmişti. Aradaki farkın nedeni belliydi. 27 Mayısçıların ordu hiyerarşisi içinde uygulanmak üzere düzenlenmiş bir müdahale planları yoktu. Olamazdı da. Müdahaleyi ordu hiyerarşisini de hedef alarak büyük bir gizlilik içinde hazırlamışlardı. Birbirinden ayrı ayrı grupların kendi inisiyatifleriyle karar verip yürüttükleri eylemlerle sonuç almaya çalışıyorlardı. Bunların koordine edilmesinde türlü aksaklıklar ortaya çıkıyordu. Düzeltilmeleri hayli zaman alıyordu. 12 Eylül müdahalesi ise hayli tecrübeden geçtikten sonra silahlı kuvvetlerin resmi hiyerarşisi içinde hazırlanmış ve her aşaması önceden planlanmış bir hareketti. Tüm ayrıntılarının yanında tank birliklerinin geçeceği yollar da saptanmıştı. Tabii tankların geçişinin ve çıkardığı sesin hangi sonuçları vereceği de göz önünde tutulmuş ve bunun artık bir sakıncası olmayacağı düşünülmüş olmalıydı. Hasan Cemal'in kitabının başlangıcındaki tank seslerini anlatması şöyle. 12 Eylül'ün gece yarısından sonra saat 2.15, Cüneyt Arcayürek tarafından telefonla uyandırılıyor. Cüneyt diyor ki, Hasan kalk, kalk, sesleri duymuyor musun? Cemal ne sesi diye sorunca da söylediğini somutlaştırıyor. Tank sesi oğlum, tank sesi. Pencereye yaklaş da kulağını aç biraz. Gerisini Hasan Cemal'in kitabından izleyelim. Gerçekten tank sesiydi bunlar, gecenin sessizliğini yırtan, tank paletlerinin asfaltla buluştuğu yerden çıkan gıcır gıcır kulak tırmalayıcı sesler. Çankaya'ya tırmanıyor, orana doğru kıvrılıyorlardı. Apar topar giyinip Cüneyt'in Volkswagen'ine arttık kendimizi. Bayağı heyecanlıyız ikimiz de. Cinnah Caddesi'nden aşağı Atatürk Bulvarı'na iniyoruz çevreyi gözleyerek. Ve işte TRT'nin önünde bir tank var. Ankara Oteli. Solumuzda TBMM, mecliste jandarma komutanlığının arasında da tanklar. Evet, Hasan Cemal'in de belirttiği gibi 12 Eylül'de tanklar her yerde vardı ve sayıları çoktu. 27 Mayıs 1960 sabahında ise Ankara'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saatlerde benim geçtiğim caddelerdeki araçlar daha çok askeri binek araçlarıydı. Cipler, otobüsler, kamyonlar. Tabii insan manzaraları olarak da anlattığım gibi o araçların içindeki askerler ile onları pencerelerden, kapı önlerinden ilgiyle izleyenler vardı. Ulus ve Kızılay. Doğan Avcıoğlu ile ben Ankara caddelerinde araba turu atarken sabahleyin görülen askeri tedbirler de giderek hafiflemekteydi. O turda bazı yerlere de uğradık. Biri benim gazetem Ulus'tu. Ulus'un yazı işleri bölümü o sırada Ulus'ta Rüzgarlı Sokağın alt bölümünde Ove Han adındaki bir binanın ikinci katındaydı. Orada Bülent Ecevit dahil tüm Ulus mensupları bir aradaydı. Ecevit 1957'den beri milletvekiliydi ama Ulus'taki yazarlığını da sürdürüyordu. Hepsi sabahleyin durumu öğrendikten sonra gazeteci olduklarını belirterek sokağa çıkma yasağını açmışlar, binaya gelebilmişlerdi. Yazarlar yazılarını hazırlamaya başlamışlardı. Herkes durumu diktatörlüğe gidişten kurtulma umudu olarak görüyordu. Ulus'taki arkadaşlarla görüşürken radyoda yeni bir tebliğ yayınlandı. Sokağa çıkma yasağı saat 16'dan itibaren kalkacaktı. O sırada saat 15 civarındaydı. Avcıoğlu'yla beraber gazeteden çıktık. Arabaya bindik. Ulus'tan geçerek Kızılay'a döndük ama şunu gördük. Ankara'da halkın büyük bir çoğunluğu sokağa çıkma yasağının kalkacağının ilan edildiğini işitince kalkacağı saatin kaç olduğuna dikkat etmeyi gereksiz görmüştü. Yol boyunca görüyorduk, erkeği kadını, yaşlısı genciyle binlerce insan ana caddelere, meydanlara doğru yollara dökülmüştü. Doğan arabasını Milliyet Bürosu'nun sokağındaki park yerine ulaştırmak için yan yolları kullandı. Arabayı park edip Kızılay Meydanı'na yürüdük. Saat 16'ya hala gelmemişti ama meydan doluydu. Meydanı dolduranların çoğunun düşüncesi belli ki aynı yöndeydi. O sabah olup bitenleri onlar da diktatörlüğe gidişten kurtuluş gibi görüyorlardı. Veya en azından o gidişten kurtuluş şansı gibi. Sözden gelen umut. Sabahtan beri gördüğüm insanlar, bizim sokaktaki komşular, apartmanların önündeki kadınlar, erkekler, gençler, harp okulundaki, ordu donatım okulundaki subaylar, yollardaki öğrenciler, gazetelerdeki gazeteciler. Ve nihayet o gün saat 16'ya yaklaşırken Kızılay Meydanı'nı dolduran on binlerce insan o kanıya nasıl varmışlardı? Ben burada kendi hesabıma bu konuda o gün neler düşünmüş olduğumu belirteyim. O düşüncelerimin dayanaklarını 27 Mayıs gününden önceki son 40 günün olaylarını yazarken anlatacağım. Ama şimdi bir özet yapayım. Özellikle son haftalar içinde Ankara'da pek çok kimse aynı kaygı içindeydi. 18 Nisan'daki tahkikat encümeni kararıyla ve onu izleyen yetki kanunuyla hızlanan süreçte demokrasinin temel kuralları fiilen yok edilmişti. Demokrat Partili 15 milletvekilinden oluşup yargı yetkisiyle donatılan encümen, ana muhalefet ile bir kısım basını tam bir baskı altına almıştı. Muhalefetin herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasını yasaklamıştı. İsmet Paşa'nın demeçleri başta olmak üzere iktidarı rahatsız edebilecek olan her söze, yazıya ve habere yayın yasağı koyuyordu. Gazetecileri sorguya çekiyor, ifadesini beğenmediklerini tutuklayabiliyordu. 28 Nisan'dan sonra bunlara bir de İstanbul ve Ankara'da ilan edilen sıkı yönetim önlemleri eklenmişti. Gece sokağa çıkmak yasaktı. Gündüzleri de caddelerde 3-5 kişinin bir arada yürümesi, yasa dışı toplantı yapmak sayılıyordu. O da yasaktı. Sivillere karşı polislere ek olarak askeri birlikler de harekete geçiriliyordu. Siyasi suçlar işledikleri öne sürülenler askeri mahkemelere sevk ediliyordu. Yayını beğenilmeyen gazeteler kapatılıyordu. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, gösteri özgürlüğü. Hepsi rafa kaldırılmıştı. Bu gidişin sonucunun iyi olabileceğine, yeniden demokrasiye dönülebileceğine inanmak fevkalade güçleşmişti. Bu koşullar altında yapılabilecek bir seçimin adil ve serbest bir seçim olacağına inanmak da güçleşmişti. Adil ve serbest seçim yapılacağına inanmak bir yana, hakkında soruşturma açılan ana muhalefet partisinin 1954'te Millet Partisi'nin başına geldiği gibi kapatılabileceği endişesi çok yaygındı. Peki ama askerler ne yapacak? Tabii 27 Mayıs sabahından sonra da artık bir başka sorun vardı. O sabahtan başlayarak o durumun sorumlusu olan sivil idarenin yerine askeri idare gelmişti. Askerlerin ne yapacağıyla ilgili sorular akıllara takılmaya başlamıştı. Gerçi iktidara el koyan askerler daha ilk bildirilerinde amaçlarının demokrasi olduğunu söylemişlerdi. En kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak demokratik koşulları geri getireceklerini açıklamışlardı. Ama acaba o sözlerini tutacaklar mıydı? Veya tutabilecekler miydi? Ayrıca tutabilecekleri varsayılsa bile o vakte kadar ne olacaktı? Ülkeyi nasıl idare edeceklerdi? Sıkı yönetim sırasında örnekleri görülen yasakları sürdürmeyecekler miydi? Bu sorular da elbette kaygı nedeniydi. Ama o sırada pek çok kimse için askerlere karşı duyulan kaygılar, Demokrat Parti iktidarının neden olduğu kaygılardan daha azdı. Nedeni basitti. Demokrasinin rafa kaldırılmış olan kurallarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda Demokrat Parti yetkililerinin verdiği bir söz de yoktu. Gerçi 26 Haziran günü gazetelerde Başbakan Adnan Menderes'in tahkikat encümeninin görevini tamamladığına dair bir demeci yayınlanmıştı. Ama bunun ne anlama geldiği ve arkasının nasıl geleceği belli değildi. Ayrıca artık galiba vakit de çok geçti. Gizli gizli faaliyette bulunan ihtilalci gruplar ihtilal gününü ve saatini kararlaştırıp ilk adımlarını atmışlardı. Klasik deyimiyle ok yaydan çıkmıştı. Onu ihtilalciler de artık durduramazlardı. Durdurmak isteseler bile. Kaldı ki son dakikada verilmiş öyle bir açıklamaya güvenmeleri kolay değildi. İktidar yöneticileri o vakte kadar aldıkları antidemokratik tedbirlerde kendilerini hep haklı görmüşlerdi. O tedbirleri geri alabilecekleri yolundaki bir işaret 26 Mayıs günkü gazetelerde yayınlanan o açıklamada da yoktu. Askerlerin ise sonucu ne olur bilinmiyordu ama en azından o yolda verilmiş bir sözleri vardı. O söz yerine getirileceğinden emin olunmasa da ülkede demokrasiyi isteyenler için bir umut haline gelmişti. 27 Mayıs sabahı Ankara'da silahlı kuvvetlere yönelen sevgi gösterilerinin temel nedeni benim izlenimlerime göre buydu. Bunlar benim Ankara'da gördüklerimden edindiğim izlenimler. Tabii Ankara'da benim görmediklerim de vardı. Sokaklarda, caddelerde, bürolarda benim rastladığım insanlar gibi düşünmeyenler. Demokrat Parti'nin tahkikat encümeni uygulamasına bir itirazları olmayanlar. Hatta o uygulamayı haklı bulanlar. Demokrat Parti'yi ne yaparsa haklıdır güveni içinde destekleyenler. Veya haklı bulmasalar bile o uygulamayı gelip geçici bir tedbir sayıp o kadar tehlikeli görmeyenler. Onlar da tabii sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin Ankara dışındaki şehirlerinde, kasabalarında, köylerinde, her yerinde vardı. Gerçi Ankara'da benim o gün uğradığım gazete bürolarına İstanbul'dan, İzmir'den de haberler gelmişti. Sokağa çıkma serbestliği başladıktan sonra oradaki meydanlarda da Ankara'daki gibi büyük gösteriler yapılmıştı. Başka birçok şehirde de öyle. Ama oralarda da aynı durum vardı. O gün o gösterilere katılmadıkları gibi o gösterilere de gösterilerin nedenine de karşı oldukları bilinenler. 1957 seçiminde oyları %50'nin altına düşse de seçmenlerin gene de yarısına yakınının oyunu alan Demokrat Parti'yi desteklemeye devam edenler hiçbir yerde eksik değildi. Fakat şu da bir gerçekti. Ankara'ya gelen haberlerden de anlaşıldığı gibi 27 Mayıs günü sabahtan itibaren başlayan harekete Türkiye'nin herhangi bir yerinden etkili bir tepki gösterilmemişti. Radyodan tebliğleri okunan Milli Birlik Komitesi başlangıçtaki hazırlıksızlığına rağmen ülkenin her yerine sözünü geçirebiliyordu. Bu konuda tereddütler askeri mekanizmanın içinde kendini göstermişti. Erzurum'daki 3. Ordu Komutanı Ragıp Gümüşpala'nın Ankara'daki komitenin otoritesini kabul etmesi biraz zaman almıştı. Ama o sorun da bir süre sonra çözülmüştü. Evet, 27 Mayıs 1960 gününde benim gördüklerim, işittiklerim ve düşündüklerim bunlar. Şimdi geriye dönüş yapacağım. Bir önceki kitapta anlattığım 1955 yılından başlayarak 1960 yılının o gününe kadar olan bitenleri anlatacağım. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 46.